Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bir dil amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerri isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizi mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz sizler için 2026 yılı boyunca anlatacağım ve büyük ihtimalle Allah ömür verirse, fırsat verirse, 2027 yılına da kapsayacak bir derinlikte olan 10 yıllık çalışmamın ürünü yepyeni bir konuya geçtik. İnsan denilen puzzle'ın parçaları, insanı oluşturan parçalar, insanın mütemmim cüzleri. 10 yıllık bir çalışmamın ürünü olan bu konuyla alakalı ilk madde olan kader konusuna girmiş ve bir miktarda sizlere açıklamada bulunmuştum. İnsanı oluşturan bu 66 parçanın ilki kader mevzuu. Ki kader insanın fıtrat bileşenleri ve tabi olduğu külli nizamın ilki olarak ifade edilebilir. Kader, Allah'ımızın ezeli ilmiyle bütün nesne ve olayları bilip belirlemesindeki ölçü ve takdiridir. Ve kader konusu çok ama çok önemli itikadi bir konudur. İnanç ve imanımızla alakalı mühim bir mevzudur. Kader o kadar önemli bir konudur ki aziz dostlarım, her şeyden önce kaza ve kadere iman amentümüzdür. Yani kader mevzu Müslüman olup olmamamızı bile belirleyen bir ana unsurdur. Bunun yanında neden Bir Nitelikli İnsan isimli programın başlangıcında kader mevzunu ele aldık? Çünkü tüm eylemlerimiz kaderle olan rabıtamız, yani kadere olan bakış açımız çerçevesinde şekillenir. Kader mevzusu kişisel gelişimde çok önemlidir. Çünkü insanın kontrol algısını, sorumluluk modelini, sorumluluk duygusunu, duygusal dayanıklılığını, nerede pes edip etmeyeceğini, ne kadar devam edeceğini belirler. Kadere iman kısmını, kadere olan bakışını kişi netleştirdiğinde her şeyden evvel kişinin kontrol alanı netleşir. Benim alanım, benim dışım. Hani İslam'ın şartı 5, 6.sı haddini bilmek der ya büyüklerimiz, aynen öyle. Bu benim alanım, benim dışım ayrımı netleştiğinde zihin gereksiz kaygıyı bırakır. Kendi alanıyla alakalı yere fokuslenir, odaklanır, enerji eyleme döner. Bu motivasyonun yakıtıdır aynı zamanda. Sorumluluktan kaçışı da engeller. Kaderi bahane yapan kişi pasifleştiği için, kaderi çerçeve olarak gören kişi o sınır içerisinde iradesini çalıştıracağı için bu fark alışkanlıkların, davranışların ve karakterin oluşumunda ana belirleyici unsurdur. Kadere bakış kaygı ve suçluluğu da dengeler. Olmuş bitmiş olayları anlamlandırma ortaya çıkar. Hiçbir şey sebepsiz değil ve her şeyde bir hayır vardır diyoruz ya. Bu şekilde kişi hatalarından ders alıp ileriye bakmayı daha kolay başarır. Başına bir olay geldiğinde bunun travmaya dönüşmemesiyle alakalı kabulü, bakışı, telafisi, tevbesi, özürü, her şey buna göre şekillenir. Bu da dayanıklılığını artırır kişinin. Belirsizlik ve kayıp karşısında tam kontrol yanılsamasını kırar, psikolojik esnekliğini güçlendirir. Ve aynı zamanda son olarak dua, niyet, eylem hattını güçlendiren bir şeydir kadere bakışımız. Kişi hem çabayı hem tevekkülü birlikte kurar. Bu da hani kişisel gelişimde nitelikli insan gibi programda bizim anlattığımız, baştan beri 9 yıldan beri anlattığımız şey, hani sürdürülebilir bir performans, iç huzur, her gün bir adım ileri bir basamak yukarı, iki gün eşit geçenin ziyanda olduğunun farkındalığı. Dolayısıyla her gün dünkü versiyonumuzdan daha iyi bir hale geçme hali ortaya koyar. Özetle kader doğru anlaşıldığında insan pasifleşmez, aksine kaygıyı azaltıp sorumluluğunu netleştirerek eylemini hızlandırır. Aziz dostlarım, kaderle ilgili bazı ana kuralları sizlere anlatıyordum. 1- İlim maluma tabidir dedik. Yani Allah bir şey bildiği için o şey gerçekleşmez. O şey kendi şartları içinde gerçekleşeceği için Allah onu ezeli ilmiyle bilir demiştik. Allah için önce ve sonra kavramı yok. Bunu açıklamıştım. Bu bizim dünya hayatımız için bir kıstas. Göreceli, değişken. Ama Rabbimiz kainatın başlangıcını, sonunu, bizim kıyametimizi ve kıyametten sonra ebedi alemi zamandan ve mekandan tam olarak münezzeh olarak ezeli ilmiyle de olmuş ve olacak her şeyi kuşatır. Sizin yarın yapacağınız bir tercih Allah için şu an gerçekleşen bir tablodur. İşte kader yazısı, bunu birazdan açıklayacağım. Lehf-i mahfuz, mahiyeti bilinmeyen gaybi bir husustur ve ilahi ilim ve takdirin ilahi kaydıdır. Kısıtlı dünya aklı ve bilgisiyle bunu tam kuşatmak mümkün değildir. Çünkü dünyalık idrakimiz sınırlıdır, görecelidir, değişkendir. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir aziz dostlarım. Ya hocam, İslam akıl dinidir. Aklın almayacağı şeyi Allah nasıl akıl verdiği insana teklif eder? İslam akıllı işletmeyi emreder. Fakat gayb alanını ölçü vahiydir. İslam'da iman, aklın almadığı, imkansız gördüğü değil, aklın kendi başına ulaşmadığı idrak ötesi olanadır. Dolayısıyla biz aklın sınırlarını şimdilik aşan ama akla aykırı olmayan hakikatlere iman ederek olaylara bakarız. Hazreti Meryem validemizin tek başına çocuk sahibi olması o günün insanların idrakinin ötesinde olduğu için mucizeydi onlara. Ama İslam alimleri kıyamete kadar peygamberlerin bütün mucizelerinin Allah'ın ilahi kanunlarının kullanımı ile gerçek olacağını beyan ediyorlar. Bugünün bilim insanları laboratuvar ortamında bir hanımefendinin kendi Y kromozomlarını kullanarak kendi yumurtalarından bir embriyonun oluşmasıyla alakalı bir süreci başardılar. Yani ama o günün aklıyla bakıldığında zaten o günün aklı bunu idrak edemediği için mucize ortaya çıktı. İsa Aleyhisselam daha annesinin kucağında bir günlük bebekken konuştu. Kur'an-ı Kerim bunu bize izah ediyor hani. Ona sorun, Meryem validemizi kötüleyince, tahkir edip aşağılayınca nasıl baban da çirkin, ailen de çirkin bir şey değildi, sen nasıl böyle çirkin bir iş yaptın diye, kötü bir aile değil, kızı değildin sen nasıl oldu diye falan, evlilik dışı bir haşa haşa çocuk gibi geldi kavmine. Ama çocuğu işaret etti değil mi? İsa Aleyhisselam'ı işaret etti Meryem validemiz. O da konuştu. Allah'ın Resulü olduğunu beyan etti. Neden? Mucize neden geldi? İnsanların idrakinin almadığı bir olayla Meryem validemizi desteklemek üzere Allah'ın mucizesi ortaya çıktı. Ehl-i sünnette mucize Allah'ın adetinin dışında yaratmaz hali. Allah dilerse sebepsiz de yaratır şüphesiz. Hani ne dilerse onu yaratır. Mucize de zaten onun kudretin özel tecellisidir. Peki burada ne oluyor? O gün için aklın ulaşamadığı ve idrak ötesi olarak gördüğü şey, bilimsel keşifler ve ilmen ilerlemelerimizle Allah'ın bir başka ilahi kanunu keşfimizle imkan ve idrak içerisine giriyor. Yani o da Allah'ın kanunu. Kendi başımıza haşa bir şey gerçekleştirmiyoruz. Peki aklımız şu andaki bilgilerimizle sonsuzluğu zamansal ve mekansal olarak algılayabiliyor mu aziz dostlarım? Hiçbir şey yokken Allah'ımız Celle Celaluhu vardı. Peki o nasıl vardı? Bunu açıklayabiliyor mu? Asla. Zira mevcut aklımız bir şeyin başlangıcını esas almak üzere yapılandırılmıştır. Bu sebeple aklımız ne yoktan var etmeyi, ne yoktan var olmayı, ne hep var olmayı, ne de hep var olup sonsuz bir hayatın süreceğini anlar. İşte iman tam da burada devreye girer aziz dostlarım. Aklın almadığı şeye iman ederek gayba imanı, Allah'ı görmeden ona imanı, cenneti görmeden ona teveccühü, cehennemi görmeden ondan haşyeti, korkuyu izhar ettiğimizde Allah indinde sevap kazanır ve değerli hale geliriz. Zira iman, görmediğimiz gaybi hakikatleri Allah ve Resulü haber verdiği şekliyle tasdik etmektir. Nasıl ki o dönemin şartlarına göre, hadi Sidretül Münteha'yı geçtim, müşrikler ona zaten inanmaz ama gecenin belli bir vaktinde Mekke'den Kudüs'e gitmek bile imkansız iken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Miraç hadisesini İsra ayetleriyle duyan Mekkeli müşrikler sevinç içinde Ebu Bekir'e gittiler. Hazreti Bekir Efendimiz'e gittiler radıyallahu anh. Ya Ebu Bekir dediler, arkadaşının işinden haberi var mı? O bu gece Beytül Makdis'e gittiğini, orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi. Hazreti Bekir Efendimiz bütün sükunetiyle, siz diyor bunları ondan mı duydunuz? Evet diyorlar. Aynen ondan duyduk. Bunun üzerine Hazreti Bekir Efendimiz diyor ki, vallahi o söylediyse şeksiz şüphesiz doğrudur. Siz buna hiç şaşırmayın. Ya bir sorayım, bir anlayayım, iç yüzüne bir bakayım. Ya siz ondan bunu duydunuz mu? Duyduk. Aynen duyduk. O zaman haktır yani. İşte imanın devreye girmesi gereken yer tam olarak da burasıdır. Onun için Ebu Bekir'i Sıddık'tır. Tasdik eden sadık dosttur. Vefalı dosttur. Aziz dostlarım bakın sonra ne oldu? O dönemin Kureyşli müşrikleri deveyle Mekke'den Şam'a gidiş bir ay, dönüşte bir ay sürüyor. Ya Muhammed oraya sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede nasıl gidip Mekke'ye döner diyorlardı. Peki 1400 sene sonra ne oldu? Şimdi bırakın bir gecede Kudüs'e gidip gelmeyi, insanlık normal vasıtalarla, yaptığı roketlerle uluslararası uzay istasyonuna çıkıp uzaydan geri dönebiliyor. Yani o dönem aklın almayacağı şey şimdi ilmen de aklen de algılayacağımız bir şekle büründü. İnsan yapımı araçlar güneş sisteminin dışına çıktı. Gezegenlerde uzay araçlarımız var. Mars'ta görev yapan araçlar, robotik misyonlar ve hatta bir adet Inequity adlı helikopterimiz bile var. İnsanlık kuyruklu yıldıza araç indirip ondan numuneler alarak dünyaya geri getirmeyi başardı. Ama o dönem insanla göre akıl almaz bu olayla ilgili Allah Resulü'nü sıkıştırdılar. Madem gittin, söyle bakalım dediler. Beytül Makdis'in şurası nasıldı, burası nasıldı? O sırada Allah-u Teala Beytül Makdis'i gözümün önüne getirdi. Ben de ona bakarak Kureyş'in sorduğu hususları anlattım diye buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O günün dünyası, bugünün dünyası. Hani bunu kaderi algılamakla alakalı, o görece zihnimizle, ana dayalı bilgimizle, henüz daha keşfetmediğimiz Allah'ımızın kanunlarının idraksizliği ile algılamanızı düşünemeyiz. Algılayamayız çünkü. Şimdi dünyadan 1,5 milyon kilometre ötede yörüngeye yerleştirdiğimiz bir uzay teleskobu var biliyorsunuz, James Webb. Derin uzayı ve bazı güneş sistemi hedeflerini gözlemliyor. O günün insanına bunu söyleseydik, ya dünyadan 1,5 milyon kilometre ötede bir araç ben şimdi gönderdim oraya, oradan bakıp da haber veriyorum falan. Akıl alır mıydı böyle bir şey? O günün aklının almayacağı şeyi bugün ilmen yapıyor insanlar. Yani buradan şu çıkıyor, akla güvenmemek lazım. Akıl o andaki dönemsel verilere göre yapar kabulünü. İdrak sınırları içerisinde ise idrak eder, yoksa olmaz. İman ise akıl ve bilgi üstü bir şeydir. Allah diyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyorsa başımızın tacıdır demektir. İşte tam da bu yüzden kader amentümüzün bir rüknüdür. Son olarak ilim maluma tabidir. Yani Allah bir şey bildiği için o şey gerçekleşmez. O şeyin gerçekleşeceğini Allah bilir konusunda size bir örnek daha vermek isterim aziz dostlarım. Ne dedik? James Webb dünyadan 1,5 milyon kilometre ötede dünyanın etrafında ay gibi dönerek yörüngede uzayı gözlemliyor. Teleskoplar bizi zamanda geriye götürürler. Dolayısıyla biz çıplak gözümüze baktığımızdan daha eski olayları dünyada normal gözüyle bakan insanlara kıyasla o insanlar o olayı anlamadan önce görebiliriz. Bunu biraz açıklamak istiyorum çünkü kaderle ilgili çok önemli bir mevzu burası. Işığın hızı sınırlıdır aziz dostlarım. Işık saniyede yaklaşık 300 bin kilometre gider. Güneş de bize yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. En yakın yıldız biliyorsunuz, ona tabiiz. Bu demektir ki güneş ışınlarının bize ulaşması yaklaşık olarak hani 150 milyonu 300 bine böldüğünüzde 8.3 dakika sürüyor. Yani biz çıplak gözle güneşe baktığımızda o an için güneşte olan olayı değil, güneşin 8.3 dakika önceki halini görüyoruz. Ama aynı anda bir insan normal gözle bakıyor. Tabii ki direkt bakılacak bir şey, filtre kullandığımızı düşünelim. Bir insan çıplak gözle bakıyor. Öbürü de filtreli çok güzel bir teleskopla baksa güneşe ve o anda güneşte olağanüstü bir durum olsa bunu dünyadaki insanlardan 8.3 dakika önce biliriz. Şimdi bu olayı yayınlasak ve desek ki mesela saat işte 11 iken 11.08'de şöyle bir olay olacak desek, güneşteki bir patlama, herhangi bir olay, büyük bir olay. Biz onu açıkladığımız 8.3 dakika önce açıkladığımız için mi oldu? Hayır. Biz onun olduğunu o anda çıplak gözle bakıp onu göremeyen insanlardan teleskopla baktığımız için daha önce gördük. Haşa, teşbihte hata yok. Bu programda haşa, teşbihte hata yok kavramını çok kullanacağımı söylemiştim. Yani biz kul halimizle ve kısıtlı imkanlarımızla bile normal insanlardan, normal gözle bakan insanlardan, sadece teleskop aracıyla baktığımızda bile birçok şeyi daha önceden görüyorsak, biliyorsak, daha doğrusu ışığı bize geç ulaştığı için aslında yaşanmış olan bir olayı teleskopla bakmayıp gözüyle gözlemleyen kişilere göre daha önceden bu şekilde bilebiliyorsak, o ezeli ilmiyle Allah bilmiyor olabilir mi aziz dostlarım? Haşa. Hatta daha dramatik bir örnek daha vereyim. Teleskoplar çok daha fazla ışık topladıkları için çok uzaktan gelen ve dolayısıyla hani yolda çok eskiden çıkmış zayıf ışıkları görmemizi sağlar. Normal çıplak gözle baktığımızda o zayıf ışıkları asla göremeyiz. Ama teleskoplar o içerisindeki merceklerle o dağınık, zayıf, yorgun ışıkları görmemizi sağlar. Yani biz bir teleskopla uzağa baktığımızda aslında uzaya değil çok eski bir geçmişe bakıyoruz aziz dostlarım. Güneşe baktığımızda nasıl 8.3 dakika önceye bakıyorsak, milyar ışık yılı ötedeki gezegenlere, güneş sistemlerine baktığımızda dolayısıyla o kadar yıl önceki olaylara bakıyoruz. Şu anda ışık hızını geçen bir şey yok. Şu an için yok. Şu an için bu imkansız. Ama 1500 ışık yılı ötede bir gezegendesiniz ve elinizde çok güçlü bir teleskop var. Dünyaya bakıyorsunuz oradan. Gördüğünüz şey, eğer oraya gitmek mümkün olsaydı ışıktan çok daha hızlı bir sürede, anında mesela oraya gideceğiniz bir şey olsaydı, gördüğünüz şey 2026 yılı değil, milattan sonra 526 yılı olacaktı. Oradan o teleskopla dünyaya baksanız, şu anda Ayasofya'nın inşaat hazırlıklarını ya da cahiliye dönemindeki Arapların halini canlı canlı izleyebilirdiniz yani. Çünkü dünyadan 1500 yıl önce yola çıkan ışık paketleri, foton dediğimiz, ancak şimdi sizin o gezegendeki olduğunuz yere ulaştığı için, nasıl güneşin 8.3 dakika önceki halini görüyorsak, dünyanın da 1500 yıl önceki halini görecektik. Bilmem izah edebiliyor muyum? Şimdi teknik olarak öyle bir araç yok, oraya gidemiyoruz ama prensipte ilmen böyle bir imkan varken, henüz ilim o makama, o imkana kavuşmadı ama bilimsel olarak böyle bir aracımız olsa, olacak olan şey bu anlattığım. Şimdi oradaki teleskopla dünyanın 1500 yıl önceki haline bakan insanın da her yıl olacaklarla ilgili, çünkü izledi gördü yani 1500 yılını gördü dünyanın, olacaklarla ilgili yazmış olsa, yani haşa, teşbihte hata yok dedik. Ya keşke oraya gitmeseydi, bunları yazmasaydı. Bak dedikleri çıkıyor aynen. Dolayısıyla bizim elimizde hiçbir şey yok. Onun dedikleri çıkıyor. Hep onun dediği oluyor. Ne yapalım? Böyle yazmış Allah kaderi. Böyle mi diyecektik yani? Dolayısıyla nasıl ki bu olayda böyle diyemiyorsak, o halde Allah'ımız için de her türlü ilmin, bilginin, imkanın yaratıcısına, haşa, Allah bilmez ya da nereden biliyor, ya da o biliyorsa ve lehv-i mahfuza bunu yazdıysa biz mecburen yapıyoruz, elimizde irade falan yok, bir gücümüz de yok diyemeyiz aziz dostlarım. Aziz dostlarım, kader mevzunu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek bazı örnekler vermek istiyorum. Ama bir ara vermem de gerekiyor. Mevzu çok önemli. Sizden istirham ediyorum. Hani bu içerikte, bu ölçekte insana 66 parçadan bakan bir çalışma ben bugüne kadar çok araştırdım. Dolayısıyla dünyada belki de ilk olabilecek çok özel bir çalışmayı sizlere arz ediyorum. İstirhamım, her zaman böyle yalvar yakar olmam ama istirhamım, Ne kadar çok dostumuz istifade ederse o kadar sevabımız artar. O kadar insana yardımcı olmuş, faydalı olmuş oluruz. Yani duyurabildiğiniz kadar eşe, dosta, arkadaşa sosyal medyadan yine aynı şekilde programımızla alakalı duyurursanız sevinirim ve size dua ederim. Kısa bir ara veriyorum şimdi. Programın ikinci yarısında bu kader mevzunu daha iyi anlamamıza yarayacak çok özel örnekler hazırladım. Size onları anlatacağım efendim. Şimdi kısa bir ara.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programına yeniden hoş geldiniz. Programın ikinci yarısındayız. Kader mevzunu anlatıyordum ve birinci yarının sonunda bu mevzuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bazı örnekler hazırladım. Onları arz edeceğim demiştim. İlk örnekle başlayalım. Astronomik takvimler var biliyorsunuz aziz dostlarım. Kozmik nizamda Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da buyurduğu gibi ve kullun fî felekî yesbahûn. Hepsi kendi yörüngesinde, ekseninde akıp giderler. Güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, Samanyolu galaksimiz bile sonuçta saatte 2.26 milyon kilometre hızla 652 milyon ışık yılı uzaklıktaki gizemli bir noktaya doğru çekiliyor diye bilim insanları açıkladı bunu. Dolayısıyla her şey, galaksi bile kendi yörüngesinde, kendi güzergahında akıp giderken böyle bir kozmik nizam var evrende. Modern bilim gök cisimlerinin hareketlerini matematiksel bir kesinlikle ölçebilmekte. Neden? Çünkü Allah'ımız Kur'an-ı Azimüşşan'da hepsinin belli bir yörüngesi olduğunu söylüyor. Ve her şeyi de belli bir kaderle, miktarla, oranla, standartla yarattığına göre Rabbimiz, bir gök bilimci bugün elindeki verilerle 2150 yılının, 2250 yılının bir 4 Şubat gününde sabah 11.30'da bir ay tutulması, bir güneş tutulması yaşanacağını, saniyesi saniyesine ya da gezegen dizilmesi olacağını hesaplayıp bir kitaba kaydedebiliyor. Bunu biliyor yani. O gün geldiğinde, ay tam o saniyede tutulduğunda hiç kimse çıkıp ya 150 yıl evvel bir gök bilimci kitabında böyle yazmış, onun için ay tutuldu der mi? Demez. Aksine bilim adamı evrendeki yasaları, sünnetullah dediğimiz, adetullah dediğimiz kuralları bildiği için olayı gerçekleşmeden önce tespit etti der. İşte kader, Allah'ımızın kainata koyduğu bu muazzam yasaların ve insanın bu yasalar içindeki tercihlerinin ezeli bir bilgi takvimidir. Takvimdeki yazı olayı meydana getirmez. Olay meydana geleceği için Allah'ın takvimine yazılmıştır. İlahi sisteme kazılmıştır. Biz kısıtlı ilmimizle gezegenlerin dönüşünü, yörüngesinin hızını bilebiliyoruz. Allah'ımız insana dair onun her şeyini biliyor. Evrene dair her türlü malumatın sahibi. İkinci örneğim, çok yüksek bir gözetleme kulesi var. Bir vadi düşünün. Vadinin iki ucundan birbirine doğru tek bir ay üzerinde hızla ilerleyen iki tren var. Hani bazen duyarız tren kazası. Geçen de İspanya'da oldu, yüzlerce kişi öldü biliyorsunuz. Siz de bu vadiye tamamen hakim, bulutların üstünde çok yüksek bir koyda oturuyorsunuz mesela. Her iki makinistin de karşıdan ne geldiğini bilmediği bir durum. Bazen makinistler yanlış raya izin vererek aynı hatta hem giriş hem geliş kafa kafaya çarpışmasına vesile olduklarını biliyorsunuz, sebebiyet verdiklerini. Ama siz bu giden trenlerin hızını, rayın durumunu çok net bir şekilde görüyorsunuz yani. Ve elinizdeki bu güzergah hesaplamasına göre 10 dakika sonra bu çarpışma olacaksa, 10 dakika sonra bunlar çarpacak diye yazdığınızda not defterinize, o kaza gerçekleştiğinde bu kazanın sorumlusu kulede oturan, kazayı önceden görüp yazan siz misiniz? Yoksa trenleri durdurmayan, dikkatsiz davranan makinistler mi? Allah'ın kaderi yazması haşa o kuleden bakışa benzer. Makinistin direksiyonu, iradesi yani insanın kendi elindedir. Bilmek, eyleme müdahale etmek değildir. Üçüncü örneğim, matematiksel sabitlere, doğa kanunlarına, fiziksel kadere biraz baktığımızda mesela yer çekimi bir kaderdir değil mi? Sünnetullah'ta Allah'ımız yapmış bunun kanununu, yazmış, oluşturmuş, yaratmış. Ya da suyun kaldırma kuvveti bir kaderdir değil mi? Ateşin yakma özelliği bir kaderdir değil mi? Bu yasalar olmasaydı kainatta kaos olurdu. Hani bir yakıyor bir yakmıyor, bir düşüyor bir düşmüyor. Suyun üstünde gemi bir kalkıyor bir batıyor. Yani insan bir şey yapamazdı ki, güvenemezdi ki yani. Dolayısıyla bir insan hani belli olmasaydı, bunlar standart olmasaydı hani herhalde bu sefer beni yakmaz diye ateşe dalardı yani. ya da kaderimde ne varsa olur diyerek kendi uçurumdan atardı. Çünkü bazen de insan ölmüyor. Bazen de orada yer çekimi yasası olmuyor. Haşa olsaydı. Bazen de atlamasına rağmen yere çakılmıyordu ise böyle yapardı. Ama öyle değil. Kurallar standart, kaide her yerde geçerli. Dolayısıyla burada Allah beni öldürdü diye suçu kadere atmak, aklı reddetmek olur. Çünkü Allah uçurumdan atlayan kişinin öleceğini, bunun yasasını, kaderini önceden koymuş. İnsana uçurumdan atlamama iradesi vermiş. Atladığında ne olacağıyla alakalı, bunu öngörmesiyle alakalı sezgi gücünü vermiş. Tecrübi bilgilerle daha evvel atlayanların başına gelenleri hatırlatacak bir beyin yapısı vermiş. Buna rağmen bile bile lades olduğunda da artık bu ya Allah öyle yazmış diyemeyiz. Yani insan Allah'ın koyduğu yasaları, kaderi kullanarak kendi sonunu hazırlar ya da kendini kurtarır. Aziz dostlarım, dördüncü örneğim, tecrübeli bir öğretmenin kanaat notunu düşünün. Bir öğretmen öğrencisini mesela ilkokulda olsun bu, birinci sınıftan beri takip ediyor. Dördüncü sınıfa geliyor. Onun çalışma disiplini biliyor. Zekasını biliyor, tembelliğini biliyor. Her şeyi çok iyi biliyor. Ödev yapmadığını, savsakladığını, ailesinin de bu eğitimin üzerine düşmediğini falan. Dolayısıyla son sınavından önce öğretmen not çizelgesine gizlice bu öğrenci bu kafayla giderse sınavdan eksi alacak, düşük not alacak, sınıfta kalacak diye yazdığında, bu öğrenci de gerçekten düşük not aldığında ya da sınıfta kaldığında öğretmenine ya sen orayı öyle yazmasaydın ben kalmayacaktım, sen öyle yazdığın için ben kaldım diyebilir mi? Diyemez tabii ki. Çünkü öğretmenin yazısı öğrencinin gelecekteki başarısızlığının bir sebebe dayalı tespitidir. Buraya dikkat edelim lütfen. Bir sebebe dayalı tespitidir. Allah'ın ezeli ilmi de kulun her anı kuşattığı için Allah kulunun neyi seçeceğini bilir ve yazar. Ancak kul yazdığı için değil, seçeceği için yazılmıştır bu olay. Kaderle ilgili en kritik nokta ya da en kritik noktalardan bir tanesi burası. Beşinci olarak bir tohum örneğini verebilirim. Kaderi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Elimizdeki domates tohumunu ekip ceviz çıkmasını bekleyebilir miyiz aziz dostlarım? Hayır. Peki domates tohumuna baktığında ya buradan domates çıkacak diye bizim önceden yazmış olmamız bunu bir kitaba. Aa bak onu yazmasaydın ceviz çıkacaktı. Domates yazdın diye domates çıkıyor diyebilir miyiz? Elbette hayır. Tohum bilgisine vakıf bir insan o tohumdan değil domates çıkmasını, o domatesin hangi cins domates çıkacağını, hangi cins domates olacağını, ne kadar hasat vereceğini, tadını, kokusunu, kalitesini, rekoltesini, her şeyini bilir. Şimdi sera sahibi bunu bildiği için mi o fide o domatesi verir? Hayır. Ama sera sahibi o domatesin hasadı ile ilgili tüm bilgileri bilir. Burada tam da bu domates örneğinden Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderini geçişle ilgili başka bir örnek daha vermek istiyorum. Sera sahibi bunu bildiği için diyelim elindeki tohum düşük rekolte bir domates ise, düşük kalite bir domates ise, ona fide halindeyken aşı yaparsa Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine geçmiş olur. Ya Allah nasıl olsa kaderi yazmış. Şimdi bu serada da bu yıl elime kötü domates tohumları geldi. Ben bu kötü domates tohumlarını ekim diye düşünen bir seracıya rastladınız mı? Bir çiftçiye rastladınız mı? Ya da ektiği bir ürünle alakalı ya Allah yazmışsa ne yazmışsa olur. Ben sulamasam da olur, gübrelemesem de olur diyen bir çiftçiye rastladınız mı aziz dostlarım? Dolayısıyla o sera sahibi ben aşı yapmasam da ne yazılacaksa olsun diyemez. Sünnetullah'a uyup Allah'ın bir kaderinden olması gereken diğer kaderine geçiş yapması lazımdır. Bura kaderin en kritik unsurlarından bir tanesidir. İlmen biliyorsa ki o domates kötü kalite bir domates tohumu. Dolayısıyla iyi domates de dünyada varsa niye boş yere kötü domates tohumuyla uğraşsın? Dolayısıyla Allah o önceki kaderi de sonradan geçtiği yeni kaderi de bilir. İşte aklımız bunu algılayamıyor. O da bu sebeple iman mevzusu zaten. Bu örnekte olduğu gibi hastalandığımızda tedavi olmak, ilaç almak, bir doktora gitmek, bir derdimize çare bulmak da üzerimize vecibedir. Ama ölüm Allah'ın takdiri. Öleceksek ölecek. Ama Allah nasıl olsa ömrü yazmış, öleceksek öleceğiz, kalacaksak kalacağız diye sabit fikirli bir inatla hiçbir şey yapmadan duramayız. Burada anlamamız gereken şey Allah'ın tabiat yasalarını, sünnetullahı, adetullahı kavramamız ve eşyanın tabiatına ve insanın hakikatine en uygun olanı yapmaklığımız gerekliliğidir, gerçekliliğidir. Aziz dostlarım, son olarak Hazreti Ömer Efendimizle ilgili bir örnek vermek istiyorum bu kader mevzusunda. Şam'da biliyorsunuz veba salgını oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz kaderle ilgili İslam tarihinde en büyük derslerden bir tanesini veriyor. Sefer yolunda ve Şam'a yaklaştığında veba salgını olduğunu duyunca Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh şehre girmeyi reddediyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da ya Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun sorusuna verdiği cevap bir felsefi şaheserdir. Evet, Allah'ın bir kaderinden yani hastalık kaderinden yine Allah'ın başka bir kaderine yani tedbir ve sağlık kaderine kaçıyorum. Bu örnek tedbir almanın kaderi bozmak değil bizzat kaderin içinde bir tercih yapmak olduğunu ispatlar. Elbette takdir tedbire güler diye bir şey var. Ama Allah hem hastalığı hem de o hastalıktan korunma yollarını kader olarak yaratmıştır. Akıllı olan insan hayırlı olan kaderi seçer. Faydalı olan kaderi seçer. İşte kaderle ilgili tam da olması gereken itikadi husus budur. Allah tembelliği emretmez aziz dostlarım. Fakat tembelliği seçenin sonuçlarını yaratır. Kaderin böyle diyerek sorumluluktan kaçmak doğru değildir. Allah ezeli ilmiyle o tercihimizin sonucunu bilir ve takdir eder. Hangi eylemin hangi sonucu vereceği sünnetullah'ta, adetullah'ta kat'i surette tespit edilmiştir. Allah'ın kanunlarında asla ve asla bir değişiklik bulamayız. Bunu Rabbimiz bizzat Kur'an-ı Zemişan'da bildiriyor. Fatır suresi 40. ayet-i kerimede. Sen Allah'ın sünnetinde koyduğu kanunlarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir başkalaşma göremezsin diyor. Bunu aynı şekilde Ahzab suresi 62'de, Fetih suresi 23'te de tekrarlıyor. Allah'ın sünnetinde, yolunda, kanununda asla bir değişik bulamazsın. Bir insanın çalışırsa ne olacağı da yazılıdır, çalışmazsa ne olacağı da yazılıdır. İnanmazsa ne olacağı yazılıdır ama tevbe eder, dönüş yapar, af dilerse, imana gelirse ne olacağı da yazılıdır. Dolayısıyla bu konudaki tavrımız tam da Hazreti Ömer Efendimiz'in belirttiği gibi Allah'ın bir kaderinden yine Allah'ın başka bir kaderine kaçmak ya da geçmek olmalıdır aziz dostlarım. Kader mevzu programın başında anlattığım şekliyle dünya hayatındaki imtihanımızla alakalı çok ama çok önemli bir yerde duruyor. 66 parçamızdan en önemli ilk parçamız. Çünkü ilk yaratılan insan daha ruhu bedeni yaratılmadan evvel yaratılan kaderi olduğu için kaderi ilk bir numarada ele aldık. Ama daha da ele almaya devam edeceğiz. Gelecek hafta yine size anlatacaklarım var. Duyurumu tekrarlıyorum, çağrımı tekrarlıyorum aziz dostlarım. Çok özel bir hazırlıkla karşınızdayım. Dostlarımızın, tanıdıklarımızın, ailemizin, eşimizin, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın bu derin çalışmadan nasiplenmesi adına en azından hatır koyayım, hatırım için diyeyim. Bunu çevrenize duyurun. Davet edin programı, linklerini paylaşın, sosyal medyada paylaşın. Dolayısıyla daha çok fazla insanın bu önemli konuda bilgi sahibi olmasına yardımcı olalım el birliğiyle. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.